Sayın Akif Bekir, öncelikle yıllar sonra sizinle tekrar yaptığımız bu söyleşi nedeniyle memnuniyetimizi belirtmek istiyoruz ve teşekkür ediyoruz bize ayırdığınız zaman için.
Ben teşekkür ederim yayın davetiniz için.
Dilerseniz öncelikle en sıcak konuyla başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik bir çağrısı oldu. Daha doğrusu Türkiye'de NATO üslerindeki personelin ailelerine yönelik bir çağrısı oldu. Bir an önce Türkiye'yi terk edin şeklinde. Buna benzer bir çağrı da bundan önce İsrail hükümeti tarafından gelmişti. Türkiye'deki yurt dışından, İsrail'den gelmiş olan İsrail vatandaşlarına yönelik bir çağrısı olmuştu. Bütün dünya ajansları ilk haber olarak bunu veriyordu. Neler oluyor Türkiye'de? Neden bu tür çağrılar yapılıyor?
Türkiye açısından son derece tatsız, nahoş bir durum. Ayrıca Türkiye'de kendi vatandaşlarımızı, kendi insanımızı ve Türkiye'ye gelmeyi düşünen yabancı misafirleri, turistleri de irrite eden, rahatsız edici bir durum olduğu da vaka. Bunu da kabul edelim. Fakat bir yandan tabii şöyle bir durum var. Bu güvenlik uyarılarını yapan ülkelerin kendi iç kanunları var. O kanunlar herhangi bir terör tehdidi aldıklarında bu tehdide maruz kalabilecek kendi ülke vatandaşlarını uyarma sorumluluğu ve mecburiyeti yüklüyor onlara. Mesela Amerikalılar eğer ortaya çıksa ki bir güvenlik tehdidi alındığı halde, böyle bir istihbari bilgi edinildiği halde bunun gereği yapılmamış, gereken uyarılar verilmemiş, yapılmamış diye ortaya çıksa bunun o ihmalkarlığı yapanlara geri dönüşü söz konusu ve onlarla ilgili bir takım cezai, idari bir takım sorumluluklar ve sonuçlar doğurması mevzubahis. Dolayısıyla onlar kendileri açısından bir terör tehdidiyle, riskiyle karşılaştıklarında, böyle bir istihbarata ulaştıklarında bu uyarıları otomatikman yapıyorlar. Bu uyarılar her zaman doğru ve gerçek tehdit algıları olarak da ortaya çıkmayabiliyor. Yani güvenlik uyarısı yapılmış, yayınlanmış, vatandaşlara diyelim şöyle şöyle davranmayın, şuralara gitmeyin diye bir ikazda bulunulmuş. Fakat daha sonra o tehdit istihbaratı doğrulanamayabiliyor. Gelişmeler onu haklı ve doğru çıkarmayabiliyor. İstatistiksel olarak doğrusunu isterseniz en son konuştuğum Amerikalı yetkililere de sormuştum bunu. Elimde bir veri yok. Yani bu istihbaratların ne kadarı haklı, gerçek, doğru istihbarat çıkıyor daha sonra. Dolayısıyla bu uyarılar boşuna ortalığı velveleye vermekten, milleti alarma etmekten, durup dururken teyakkuza geçirmekten, irrite etmekten başka neye yarıyor? Bu sorgulamaya açık bir durum. Buna da sağlıklı ve kesin bir cevap alabildiğimi söyleyemem bugüne kadar. Böyle bir istatistik varsa bile bunu saklı tuttukları kanaatindeyim ve sadece gözlem olarak kaba taslak şunu ifade edebilirim. Bu uyarıların çok küçük bir kısmı yerinde uyarı olarak daha sonra tahakkuk ediyor. Yani sonraki gelişmeler o uyarının ne kadar haklı ve yerinde yapılmış olduğu kanaatini meydana getiriyor insanlarda. Onun dışındaki birçok uyarı milleti paniğe sevk etmekten başka bir sonuç doğurmuyor. Ama bu ihtiyatı, bu temkini elden bırakmak için bir sebepleri de yok. Bunun Türkiye'ye zarar verdiği açık. Başka yerlerde de yapıyorlar aynı şeyi. Bununla ilgili diğer ülkelere de zarar verici sonuçlar doğurduğu çok açık. Buna rağmen tabii kendi yasal mecburiyetleri nedeniyle, yani o zorunluluk orada durduğu sürece vazgeçmelerini beklemek çok akıllıca değil. Neticede Türkiye için çok olumsuz bir tablo çizildiğini tespit ediyorsunuz. Ben de buna katılıyorum. Fakat çok abartmaya da gerek yok diye bütün bunları söylüyorum. Yani sonuçta kendi kanunlarının emirleri yerine getiriyorlar, onların gereklerini yerine getiriyorlar ve bunun yansımaları biraz abartılı olabiliyor. Aşırı ihtiyatlı, aşırı temkinli davranan, aşırı ikircikli davranan, İsrail'in, Amerika'nın güvenlik hassasiyetleri, hatta bazen paranoyaya varan güvenlik hassasiyetleri Türkiye'ye bir bedel ödetebiliyor tabii bu şekilde. Onlar kendi vatandaşlarını korumak için bunu yaptıklarını söylüyorlar. Neticede hani Amerikalılar askeri personellerini geri çağırmış, üstleri falan boşaltmış değiller. Sadece onlara refakat eden aile bireylerini geri çağırıyorlar. Yoksa hani askeri personelleri buradaki bütün faaliyetleri devam ediyor, üsler çalışmaya devam ediyor. Orada bir kesinti söz konusu değil. İsrail'in yaptığı uyarı da benim bilebildiğim, takip edebildiğim kadarıyla birinci derecede bir güvenlik alarmı değil. Bir terör tehdidi alarmı değil. Yani onlar da belli ki bir tehdit istihbaratı almışlar. Fakat bu tehdit istihbaratı çok sağlam ve kesin değil ki birinci derecede bir güvenlik uyarısı yapmadılar. Yine de tabii Türkiye'nin genel algısı, dışarıdaki imajı açısından korkutucu biraz. Burada yaşayanlar için de korkutucu. Ne oluyoruz duygusuna yol açıyor. Ama bunun biraz da maalesef içinden geçtiğimiz dönemde konjonktür nedeniyle kaçınılmaz olduğunu da görmek zorundayız.
Yine Amerika Birleşik Devletleri ile sürdürelim söyleşimizi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enerji zirvesi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor şu anda. Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini nasıl değerlendirebiliriz? Türkiye açısından yansımaları nedir? Bir de Rıza Saraf'ın da Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu olarak yargılanmasını da göz önüne alarak neler söyleyebiliriz?
Türk-Amerikan ilişkileri zorlu bir dönem işte. Bunun da bütün yansımalarını yaşıyoruz, görüyoruz. Eskiden beri de Türkiye'de başbakanların, cumhurbaşkanlarının Amerika seyahatlerindeki muhataplık düzeyi, oradaki temas düzeyi hep ilgi görmüştür. Bizim çok sevdiğimiz, medya ve toplum olarak da sevdiğimiz meselelerden bir tanesidir. Türkiye'de genel siyasi cemaat de muhalefeti iktidarıyla bayılır bu mevzulara. İşte ne düzeyde kabul gördü, nasıl karşılandı, A tipi protokolle mi karşılandı, B tipi protokolle mi karşılandı, başkan yardımcısıyla mı görüştü, direkt başkanla mı görüştüyse eğer ne kadar görüştü, yarım saat mi görüştü, 45 dakika mı, 45 dakika denmişti, 1,5 saate mi uzadı, bunlar hep ilgi konusu olmuştur. Bunlar bu döneme mahsus değil. Bu dönemin bir takım olağanüstü şartları var ama bunlar hep olağan şeyler bizim için. Ezelden beri bunlar konuşulur ve sevilir. Biz de muhalefette, siyasilerde, medyada bunların üstüne gider. Dolayısıyla işin bir böyle bir yönü var. Sayın Cumhurbaşkanı aslında bir resmi ziyaret gerçekleştirmiyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Dolayısıyla Washington'da Amerikan yetkilileriyle temas gerçekleştirmeye, onlarla bir takım görüşmeler yapmaya gitmiyor. Bir uluslararası zirveye iştirak edecek. Dolayısıyla yani 50 kadar ülkenin katıldığı, devlet başkanı, hükümet başkanı düzeyinde katıldığı bir uluslararası zirveye, işte nükleer güvenlik zirvesine katılacak. Bunun marjında gitmişken Amerikan yetkilileriyle temas sağlaması söz konusu. Bir kere olay bu. İkincisi, iki tarafın da ajandaları, oradaki trafiği uygun olacak ki hani bir zaman aralığı ayarlansın ve Amerikalılar açısından bir başka üçüncü boyutu var. O da yani birisiyle görüşüp bir başka liderle görüşmemek de izah edilebilir bir durum değil onlar için. Dolayısıyla herkese de anlatabilecekleri bir mesafede durmaları gerekecek. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğumuzda bir de dediğim gibi yani zaten Türk-Amerikan ilişkilerinin kendi zorlukları var. Bütün bunların üstüne binen zeminde de bir sorun var. Şimdi bütün bunları değerlendirdiğimizde normal. Amerikan tarafı Beyaz Saray bir açıklama yaptı. Başkan Obama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gayri resmi bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi. Bu şu demek, zirve çalışmaları sırasında bir karşılaşma olacak. Ama bu resmi bir ikili görüşme değil. Fakat Başkan Yardımcısı Biden'la da bir resmi ikili görüşme ayarlanmış görünüyor. Bunun makul ve kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu düşünüyorum. Bir soruya istinaden Beyaz Saray Sözcüsü Obama ile Erdoğan arasında ikili bir görüşme, bir resmi görüşme gerçekleşemeyecek olmasının Sayın Erdoğan'a verilen önemi göstermediğini, yani onun önemsenmediği anlamına çekilmemesi gerektiğini söyledi. Zarrab kısmına gelince biliyorsunuz Amerika'ya hareketinden hemen önce havaalanında Sayın Cumhurbaşkanı bir basın toplantısı düzenledi. Kendisine de bu soru yöneltildi. Zarrab'ın orada tutuklanması ve bunun Türkiye'ye olası etkileri, olası sonuçları vesaire. Türkiye'yle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını, Amerikan tarafının da şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için Rıza Zarrab'da burada faaliyet gösteren şirketleri de soruşturmaya konu olduğu için şu ana kadar Türkiye'den herhangi bir bilgi talebinde bulunulmadığını, dolayısıyla Türkiye'yi ilgilendiren bir şey olmadığı için bunun üstüne yorum yapmayı doğru görmediğini Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. Rıza Zarrab'ın Amerika'da tutuklanmasının ve maruz kaldığı suçlamaların Türkiye'ye hiçbir şekilde uzanmayacağını söylemek çok safiyane olur. Yani gerçekçi konuşmak gerekirse maruz kaldığı suçlamalar itibariyle eğer bir yere uzanacaksa bu sadece İran değil. Çünkü İran Türkiye arasındaki ticarete aracılık yaptı. Bundan dolayı suçlanıyor. Delilleri nedir? İddianamenin eklerinde neler var? Bunları bilmiyoruz. Bunlar ortaya çıktığında ancak anlayabileceğiz. Fakat her ne çıkacaksa ortaya, bunun bir ayağı Türkiye, bir ayağı İran olacak. Bu iki ayak arasında cereyan eden bir takım hadiselerden, bir takım olaylardan, para trafiklerinden dolayı suçlamaya ve yargılamaya muhatap kalacak Rıza Zarrab. Dolayısıyla evet, yani bir biçimde Türkiye'yi içine alan, Türkiye'yi de etkileyecek bir soruşturmadan, bir davadan söz ediyoruz. Türk-Amerikan ilişkilerine bunun ilave bir yük getirme ihtimalini de ben yatsımıyorum. Ama şu an için bir şey söylemek çok doğru olmaz, çok erken. Doğru tutum hali hazırda henüz Türkiye'yi alakadar eden, Türkiye'yi bağlayan hiçbir gelişme yokken bizim dururken kendi kendimize Türkiye ile ilgili sonuçlar çıkarmamamız gerektiğini düşünüyorum.
Evet, bir de son olarak kısaca Cuma günü görülecek olan Can Dündar Erdem Gül davasına gelelim istiyorum. Daha önceki ilk görüşmede konsolosların, büyükelçilerin orada olması farklı şekillerde yorumlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buna bir tepkisi vardı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin, hatta geçtiğimiz günde İtalya'nın bu konuda resmi açıklamaları oldu. Cuma günden itibaren kapalı kapılar ardında yapılacak duruşma ve müdahil olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve MİT'in müdahillik başvuruları kabul edildi. Kısa değerlendirme yaptığınızda bu konuda neler söylenebilir?
Ben aşırı tepki verildiğini düşünüyorum. Doğru yönetilmediğini düşünüyorum. Başkonsolosların Can Dündar Erdem Gül davasını izlemelerine verdiğimiz tepkiyi çok orantılı ve ölçülü bulmadım. Buna ya yani devlet erkanının, Ankara'nın resmi tepkisini kastediyorum. Nota verildi. Kovmanın eşiğine geldik. Yani başka ülkede barınamazsınız bu davranışlarla falan dedik. Bunları demek gerçekten gerekir miydi? Emin değilim. Çünkü Türkiye açık bir toplum, açık bir demokrasi ve bütün açık demokrasilerde olduğu gibi uluslararası toplumun diğer demokrasilerin denetimine tabi. Yani birçok açıdan onların denetimini biz kabul ettiğimiz gibi uluslararası mekanizmaların denetimini, biz de bu denetim mekanizmalarının bir parçasıyız. Başka ülkelerde biz de bu tür faaliyetlerde, denetim faaliyetlerinde ve gözlemlerde bulunuyoruz. AGİT'in gözlemci heyetlerinin içerisindeyiz. Başka ülkelerde seçimleri gözlüyoruz. Diplomatlarımız başka ülkelerde bir takım davaları, duruşmaları izliyorlar, takip ediyorlar. Bunları rapor ediyorlar merkezlerine. Bu konularda görüşlerimiz ve duruşlarımız var. Yani Amerika'da işte zencilere ya da Müslümanlara yönelik bir katliam olmuştu. O zaman bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan Meksika seyahatindeydi. Ben de oradaydım. Oradan Obama'ya seslendi ve ülkelerimizde işlenen cinayetlerden bizler sorumluyuz yöneticiler olarak dedi. Dolayısıyla başka ülkelerin iç işleri olmakta kalmıyor bunlar. Herkesin, bütün uluslararası toplumun meselesi haline gelebiliyor belli meseleler. Yani işte insan hakları dediğiniz zaman, demokratik değerler dediğiniz zaman, düşünce ifade özgürlüğü, basın hürriyeti falan dediğiniz zaman uluslararası toplumun da dikkatini çeken meseleler oluyor bunlar. Dolayısıyla AB'ye üyelik müracaatı olan ve müzakere yürüten bir ülke olarak Avrupa Birliği diplomatlarının Türkiye'de yargı süreçlerini takip etmesi, bu konuda bir görüş beyan etmesi bana göre işin doğal, sürecin doğal parçası. Zaten Avrupa Birliği'nden de doğrudan Avrupa Birliği adına da bir cevap geldi bugün bir uluslararası haber ajansına. Oradan geçtikleri bilgiye göre diplomatların, Avrupalı diplomatların düzenli görevidir bu tür davaları izlemek. Bundan sonra da izlemeye devam edecekler diyor. Aynı şey Amerikalılar tarafından da söylendi. Yani bunu doğal diplomatik faaliyetler çerçevesinde görüyorlar. Bizim de orada gözlemci pozisyonunu aşıp bir dayanışma görüntüsü vermelerinden duyduğumuz rahatsızlığı ifade etmeye hakkımız var. Ama bu tepkiyi ölçülü ve orantılı tutmak durumunda olmalıydı Ankara. Bence biraz ölçü ve ayar kaçtı.
Sayın Bekir, çok teşekkür ediyoruz bize ayırdığınız zaman için. İleride yine birlikte olacağız.
İyi yayınlar, sağ olun.